Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2016 sayısından Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Onun Muhteşem Ahlakı 11, İman Ahlakı ve Ramazan-ı Şerifi İhyası başlıklı yazısını sunuyoruz. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize üsve-i hasene, yani en muhteşem, en şahane örnek. Onun zamanı asr-ı saadet, yani saadet devri. O saadete eren ve onun sohbetinde yetişen, Efendimiz'e Kur'an'ın nazil oluşuna ve İslam'ın vaaz edilişine adım adım şahitlik eden ashab-ı kiramsa, bizim için en güzel örnek nesil, kıyamete kadar gelecek asırlara numune en hayırlı toplum. Cenab-ı Hak, ideal toplum olarak bize ashabı gösteriyor ve onlar gibi olmamızı arzu ediyor. İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler ve ensarla onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Tevbe 100. Rabbimizin rızasına erişmek ve iki dünyada saadete kavuşmak için Peygamberimize tabi olmamız ve ashabın izinden gitmemiz yegane yol. O halde Peygamberimizin ashabını tanımamız bizim için zaruri. Rabbimiz onları bize nasıl tanıtıyorsa, bilhassa o hasletlerini talim ve tatbik etmemiz elzem. Fetih Suresinin son ayeti kerimesi, Peygamberimizin yanındaki ashabı tarif ederken, ferdi ve içtimai hayattan en mühim esasları bize bildirir. Bu ayeti celileyi, tefsiri mahiyette safha safha okuyalım. Muhammed, Allah'ın Resulüdür. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetindir. Cenab-ı Hak, Allah Resulü'nün yanında olanların ilk vasfı olarak küffara karşı şiddetlidirler hükmünü vermekte. Bu tavır imanın bir zaruretidir. Çünkü kalbinde en zayıf vaziyette iman bulunan bir müminin dahi Allah'ın razı olmadığı bir kötülüğe karşı buğz etmesi lazımdır. İmanın alameti layıkına muhabbet ve müstahakkına nefrettir. Ashab bu hususta çok büyük imtihanlar geçirmiştir. Onlar kan asabiyetinin çok güçlü olduğu bir devirde Allah için sevmek, Allah için buğz etmek hakikatinin sırrına erdiler. İnançsız olan anne babalarına yahut kalabalık kabilelerine değil, Allah Resulüne tabi oldular. Kimsesiz olanlar işkencelere maruz bırakıldılar. Bilaller ve Habbablar yakıcı güneşin ve ağır taşların altında ezildiler. Fakat imanlarından taviz vermediler. Hazreti Yasir ve Hazreti Sümeyye gibi niceleri can verdiler, vazgeçmediler. Tevhidi muhafaza ettiler. Mekke devri işte bu sağlam ve tavizsiz iman terbiyesi oldu. O devrede az sayıda fakat çok metin ve müstesna sahabiler yetişti. İslam'ın ilk toplumunun sapasağlam temelleri bu tavizsiz çile devrinde atıldı. Tevhid tarihinde de her türlü çile karşısında imandan taviz vermeyen büyük kahramanlar vardır. Cenab-ı Hak bunları da bize misal olarak vermektedir. Firavun, Hazreti Musa'nın mucizelerine karşı koymaları için ülkesindeki en mahir sihirbazları toplamış, onlara Musa aleyhisselama galip gelmeleri halinde hazinelerini vaat etmişti. Tayin edilen gün geldi. Hazreti Musa'nın asası ejderhaya döndü ve sihirbazların bütün sihir malzemelerini yuttu. Bunun üzerine sihirbazlar, bunun kendi sanatları gibi bir sihir değil, Allah katından bir mucize olduğunu idrak ettiler ve derhal secdeye kapandılar. Biz alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Araf 121. Firavun bu manzara karşısında adeta kudurdu. Kanlı tehditler savurmaya başladı. F- Fakat sihirbazlar, kavuştukları imanı kaybetmemek için Firavun'un tehditlerine asla mağlup olmadılar. Kolları ve ayakları kesile kesile işkencelerle katledileceklerini bildikleri halde, "Ey Firavun, neye hükmedersen hükmet, senin hükmün ancak bu dünyada geçer." Taha 72 dediler. O kan deryasında metanetlerini kaybetmemek için de Cenab-ı Hakk'a el açtılar. "Rabbimiz, bize bol bol sabır ver ve Müslüman olarak canımızı al." Araf 126 diye niyaz ettiler. İmanı kaybetmeme heyecanı onları öyle sarmıştı ki, "Ya Rabbi, bizi Firavun'dan, işkenceden ve ölümden kurtar" diye dua etmek bile akıllarına gelmiyordu. O güne kadar sihirle uğraşmış olmalarının ve bir peygamberin karşısına münazaraya çıkmış olmalarının kefareti olarak bu şehadeti adeta arzuluyorlardı. Tek endişeleri imanla huzura göçebilmekti. İlk İsevilerde, sirklerde aslanların önüne atıldılar. Onların dişleri arasında imanlarını korudular. Ashab-ı Uhud'da eriştikleri imandaki yakin, kalbi huzur ve itminan halini yitirmemek için ateş çukurlarına atılmaya razı oldular. Habib-i Neccar ise kavminin hidayeti için çırpınırken şehit edildi. O anda Rabbinin nimetlerini görünce kavmine gazap etmedi, merhamet etti. "Keşke kavmim Rabbimin bana nasıl sonsuz ikramlarda bulunduğunu bilselerdi de onlar da hidayet nimetinden mahrum kalmasalardı. Onlar da Allah yolunda seve seve can vermeye koşsalardı" dedi. Yasin 26-27. Bugün de bir Müslüman, İslam'ı zedelemek isteyenlere karşı, İslam'a ve Allah'ın dinine yapılmak istenen tecavüzlere karşı tavizsiz bir imana sahip olmalıdır. Gönlünde küffara karşı zerre kadar muhabbet, hürmet ve takdir hissi bulunmamalıdır. Ehli küfrün Müslümanlar arasına yaydığı batıl fikir ve fasit modalara da asla muhabbet beslememelidir. Ashabın ikinci hasreti merhamet tesanüdü. Onlar kendi aralarında merhametlidirler. Demek ki Müslümanlar arasında ruhani bir doku olmalıdır, bir tenasüt olmalıdır. Her mümin kardeşine zimmetlidir. Ashab-ı kiramı Peygamberimiz birbirine kardeş eylemişti. Ensar, muhacirlere evlerini açmış, mallarını onlarla bölüşmeye can atmışlardı. Muhacirler de müstani kalarak ancak emek vermek mukabilinde kabul etmişlerdi. Biri vermek istiyor, diğeri müstani. Ne büyük bir ahlak zarafeti. Peygamberin yanında olanlardan Cenab-ı Hak güzel bir kulluk dayanışması arzu ediyor. Bu da ancak gönüllerde kök salmış merhametle tahakkuk eder. Rabbimiz bize zatını en çok Rahman ve Rahim esmasıyla bildiriyor. Bize rahmet telkin ediyor. Peygamberimiz alemlere rahmet, Nebiyurrahme yani rahmet peygamberi. Ayet-i kerimede Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rauf ve Rahim vasıflarıyla tavsif edilmiştir. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Tevbe 128. O halde Rahman ve Rahim Rabbimizin kulları ve alemlere rahmet peygamberin ümmeti de rahmet insanı olmalı. Bir Müslüman yüreğinden merhamet taşıran bir merhamet insanı olmalı. Merhamet bir müminin farikasıdır. Müminliğini tescilin bir alameti farikasıdır. İman kalpte öyle yerleşecek ki mümin kardeşlerine çok merhametli, çok düşkün olacak. İmandan nasipsizlere karşı da tavrı çok net olacak. Nitekim Tebbet suresi, müstehakkına nefretin, yani Allah'ın sevmediklerine buzun, en müşahhas bir talim ve telkinidir. Bu talim çok mühimdir. Zira müstehakkına nefret olmazsa layıkına muhabbeti zedelemiş olur. Bu vasıflar, yani mümine merhamet ve kafire karşı tavır, Müslümanlarda sağlam bir hasret olduğu demlerde kıtalar hidayetle kucaklaştı, muazzam zaferler yaşandı. Merhamet, toplumu muhafaza eden bir ağ gibiydi. Öyle ki bu merhametten gayrimüslimler de istifade halindeydi. Endülüs yıkıldığında oradan kovulan Yahudileri Barbaros gemilerle kurtardı ve Osmanlı'ya getirdi. Fakat bu hasletler zaafa uğradığındaysa koca Endülüs medeniyeti tarihten silindi. Müslümanlar zaafa uğrayıp ağır imtihanlara duçar oldular. Endülüs hakikaten bu yükseliş ve çöküşün çarpıcı bir misalidir. Fethedilirken Tarık bin Ziyad'ın elbiseleri yamalı 7.000 kişilik ordusu 95.000 kişilik İspanya ordusunu bertaraf etti. Endülüs'te ilk 3 asır istikamet çizgisinde muvaffakiyetle geçti. Daha sonra Müslümanlar aşiretlere bölündü. Kardeşlik koptu, müstahakkına nefret zaafa uğradı, kâfirlere muhabbet beslenmeye başlandı. Müslüman aşiretler birbirlerine karşı düşmanla ittifak ettiler. Sonunda ilahi gayz ve kahır tecelli etti. Nimet elden gitti. Öyle ki İspanya kralı Ferdinand ve karısı Isabella yarımadadaki Müslümanları Hristiyan olmaya zorladı. Sureta Hristiyan olanların nesilleri de hakikaten Hristiyan olup gitti. Hristiyan olmadıkları için Endülüs'ten kovulan Müslümanlar kelle başı korsanlara satıldı. Onları Kuzey Afrika'ya götürmek üzere gemilere dolduran korsanlar, Müslümanların büyük bir kısmını Akdeniz'e boşalttı. Endülüs yıkılırken Beni Ahmer Devleti'nin son hükümdarı Muhammed Ebu Abdullah, düşmanlara teslim ettiği memleketinden annesiyle birlikte uzaklaşırken son kez Gırnata'ya baktı. Alevler içinde yanan bu inci gibi İslam yurdunu seyrederken iç çekerek hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Bu hali gören annesi, oğlu Ebu Abdullah'a şu acı hakikatleri söyledi. Ağla ey gafil ağla! Erkekler gibi muhafaza edemediğin şu mübarek yurdun için şimdi kadınlar gibi ağla! Bir yanda Cenab-ı Hakk'a yaklaşmanın zaferi, diğer tarafta Cenab-ı Hak'tan uzaklaşmanın hazin akıbeti. Ashab-ı kiram aşkla yaşanan bir iman ahlakına sahipti. Kardeşleriyle merhamet tesanüdü içindeydi. Ardından ashabın üçüncü vasfı, namaz. Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün. Ferdi ibadetlerin zirvesi namazdır. İlk farz olan ibadettir. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanındaki ashabın manzarası, onların en güzel tarifi ve ifadesi, bu ibadeti kalp ve beden ahengi halinde ifa edebilmeleri olmuştur. Onlar bu namazı cemaatle ifa ederler. Cemaat halinde muntazam saflarla eda edilen namaz, ne güzel bir içtimai ahenk manzarasıdır. Orada cemaat, birbirlerinin halini, sevinç ve ıstıraplarını simalarından anlar ve kardeşliğin en güzel zirvesini yaşarlar. Bilhassa rükû ve secde, Allah'ın karşısında boyun eğmenin, hiçliği idrakin ve tereddütsüz itaatin en güzel ifadesidir. İslam düşmanlarına şiddetli olan müminler, kendi aralarında merhametli oldukları gibi Allah'ın huzurunda da kemali edep ve tazim içindedirler. Onları rükû ve secde halinde görürsün. Onların bu rükû ve secde halleri bir ruhaniyet tevzi eder. İşte bu bir vecde bin secde edebilmenin gönül manzarasıdır. Farz namazların haricinde de mümin, Peygamberi gibi her fırsatta namazda Rabbinin huzuruna koşar. Teheccüd, kuşluk, evvabin gibi mutat vakitleri namazda zinetlendirir. Hacet, istihare, şükür, abdest, tahiyyetül mescid, husuf ve küsuf gibi her vesileyle namaz kılar. namazla Rabbinden yardım ister. Namazla Rabbi ile konuşur, namazla Miraç'a yol arar. Zira Rabbimiz, secde et ve yaklaş, Alak 19, buyurmuştur. Müminin imanı namazda, namazda okuduğu Kur'an'la, secdeler, kıyamlar ve rükûlarla kuvvetlenir. Öyle bir namaz ki ruhaniyet tevzi eder. Gönlü itminana kavuşturur. Ruhun açlığını ilk bertaraf edecek olan Cenab-ı Hakk'a yapılan samimi secdelerdir. Bu, mümini fahşa ve münkerden, her türlü kötülüklerden korur. Sanki muhkem bir kale içinde her çeşit düşmandan, haramlardan ve kerahatlerden muhafaza edilen bir hale mazhar olur. Dolayısıyla müminlerin namazlarında da bütün hayatlarında da dua ve niyaz hali vardır. Kulluğu, duası ve yalvarışı olmayan kullara Cenab-ı Hakk'ın kıymet vermeyeceğini onlar çok iyi idrak etmişlerdir. Rıza halinde Allah'tan fazilet, lütuf ve rıza isterler. Peygamberimiz ve ashabının bütün gayretlerinin özü Allah'ın rızasını kazanmaktır. Onun rızası en büyük lütuftur. Bu lütfa eriştirici vesileler olarak daima faziletleri isterler. Çünkü Allah'ın rızasına erişmek için ondan razı olmak gerektiği şuurundadırlar. Çünkü takdir Allah'ındır. Kadere iman ve takdire karşı gönül hoşnutluğu içinde yaşarlar. Ashab-ı kiram, imanı muhafaza, Cenab-ı Hakk'a kulluk ve Allah Resulü'nün yanında olabilmek uğrunda nice imtihanlarla, çile ve ıstıraplarla karşılaşmışlar ve daima her emre işittik ve itaat ettik demişlerdir. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh bu teslimiyet halini ne güzel hülasa eder. Beni hayatta en çok sevindiren mukadderatımdır. Başıma gelen her hali Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olması için bir gönül hoşluğuyla karşılayabilmemdir. İşte bu namazla kazandıkları ruhaniyetin getirdiği bir halle hayatın bütün medcezirlerine, iniş çıkışlarına, gönül hoşluğu içinde severek sabır ve tahammül gösterebilmektir. Mümin takdire razı olarak yaşamalıdır. Çünkü gaybı bilmez. Nefsine hoş gelmeyen şeyler de kendisi için hayırlar saklı olabileceği hikmetini müdriktir. Sahabeye zenginlik nasip olmuşsa, onun icablarını yerine getirir. İhtiyacını, fazlasını infak eder. Malı kendisine emanet ve Allah'ın rızasını kazanmanın malzemesi olarak görür. Bu bakımdan israf ve cimrilik onların hiç tanımadığı bir hayat tarzıydı. Yarın bu beden mülkünün zeval bulup esas hayatın ahiret hayatı olduğunun şuuru ve idraki içindeydiler. Eğer bir sahabinin nasibine fakirlik düşmüşse, sabır, kanaat ve istina ile yaşardı. Darlıkta da infak heyecanını yaşamak için dağlardan odun toplar, satar ve Allah Resulü'nün önüne koyarak infak ederdi. Çorbasına bir tas fazla su koyar ama komşusunun haline biganı kalmazdı. Hastaysa sabreder, asla isyan etmezdi. Sağlamsa şükreder, enerjisini Allah yolunda bütün vüsatiyle sarf ederdi. Hayatın her şartında, met ve cezirlerde, iniş ve çıkışlarda rızayı bariden dışarı hiç savrulmazdı. Bugün çok rastlanan psikolojik rahatsızlıklar sahabe asrında neredeyse meçhuldür. Halbuki onların başına ne ağır imtihanlar ve ne büyük sıkıntılar gelmiştir. Fakat onlar ne depresyona girmiştir ne de bunalım geçirmiştir. Çünkü onlar Allah'tan razı olmayı tahsil ettiler. Onlar Allah Resulü'nün ashabı olmanın sevinci içinde ve onun en ufak bir arzusunu yerine getirebilmenin heyecanı içinde yaşadılar. Onların tek endişesi ahirette de Allah Resulü ile beraber olabilmekti. Onların düsturu Efendimizin şu hadisiydi. Kişi sevdiğiyle beraberdir. İdrak etmişlerdi ki, dünyada kimi daha çok seviyorsak, ahirette de onunla beraber olacağız. Ahirette de Fahri Kainat Efendimizin ashabı ve komşusu olabilecek miyiz endişesiyle salih amellere, faziletlere ve hayrata koştular. Onlar salih amellerde keyfiyeti aradılar. Zira Cenab-ı Hak ayeti kerimede daha çok amel değil, daha güzel amel buyurmuştur. Takva ve huşu ile eda edilen keyfiyetli salih ameller, mümine de keyfiyet kazandırır. Öyle ki siret surete yansır. Kalpteki huşu simada nura akseder. Nişanları secde izidir. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. Siret yani iç dünyadaki ve yaşayıştaki istikamet, ruhaniyet, feyz, istirak ve kalp huzuru surete akseder. Böylece müminin simasına nuraniyet yansır. Bir gül goncasına bakınca içimize sevinç ve huzur dolar. Bir müminin siması bundan daha ziyade huzur ve sürur tevzi etmelidir. Cenab-ı Hak, Resulullah Efendimizin yanındaki müminlerin ferdi hususiyetlerini bu şekilde saydıktan sonra, İncil'de de yer almış olan bir teşbihle onların içtimai hasletlerini anlatır. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. İçtimai ibadetlerin zirvesi hizmettir. Ferdi ibadetlerle ruhaniyet kazanan, nefsindeki hoyratlıkları bertaraf edip ruhani istidatlarını inkişaf ettiren, siretinde fazilet ve rızaya, suretinde de secde nuruna nail olan mümin artık irşat ehli olur. Güneş nasıl ısıtmamak ve aydınlatmamak nedir bilmezse, bir mümin de etrafına nur olur, hidayet çerağı olur. Tıpkı suyun tebahhur edip iyice arındıktan sonra yine rahmet yağmurları halinde yeryüzüne inmesi gibi, iman şahsiyetini ikmal edip ibadet hassasiyeti ve fazilet yarışında nefsini tezkiye edenler de kalplerinden rahmet taşıran bir mümin olurlar. İslam'ın gönül fethi vazifesini bu rahmet dolu derya gönüllüler üstlenir. Peygamberimiz bu sebeple en hususi alakasını hususi talebelerine tahsis etti. Suffaya emek verdi. İstidatlı gördüğü gençleri terbiye etti. Peygamberimiz huzurla irtihali dar-ı beka eyledikten sonra onun yetiştirdiği ashabı İslam'ın hidayet pınarlarını dünyaya taşırdı. Ta Çin'den Kayravan'a, Afrika'dan İstanbul'a, o şanlı peygamberin nasipli talebeleri İslam'ın güler yüzünü temaşa ettirdiler. Ecdadımız Osmanlı'da aynı ideal üzerinde hayatiyetini devam ettirmenin gayreti içindeydi. Sayısız misallerinden biri Sultan Orhan Gazi oğlu Sultan Murad'a şöyle dedi. Osmanlı'ya iki kıta üzerinde hükmetmek yetmez. Zira ilahi kelimetullah, yani Allah'ın dinini yüceltmek azmi iki kıtaya sığmayacak kadar büyük bir davadır. Sultan Murat da Kosova'yı fethe gitti ve zaferin kurbanı olarak orada şehit oldu. Son nefesinde şöyle diyordu. İslam'ın muzafferiyeti benim şehit olmama bağlıysa, şehitlik şerbetini nasip buyurmasını Cenab-ı Hak'tan dua ve niyaz eylemiştim. Demek ki duam kabul buyuruldu. Allah'a hamd ve sena olsun. Çünkü onlar hep Efendimizin yetiştirdiği müstesna şahsiyetlerin düsturlarında ve istikametinde yetişmiş ve inkişaf etmişlerdi. Bu sebeple İmam Karafi'nin dediği gibi bu mükemmel yetiştirilmiş nesillerin maddi ve manevi muvaffakiyetleri Peygamberimizin risaletini ispat için tek başına delil ve hüccettir. Ayet-i Kerime'de eğitim bir ekin yetiştirme faaliyeti olarak tasvir edilmiştir. İnsan, tedrici olarak yavaş yavaş terbiye edilişiyle nebata benzer. Nitekim Meryem validemizi annesinin Beytül Makdis hizmetine nezretmesi üzerine Rabbi Meryem'e hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Ali İmran 37 buyurulmuştur. İçtimai hizmetler geleceğe atılan tohumlar mesabesindedir. Necip Fazıl, ümitsizliğe kapılmadan nesil endişesi için gayret etmenin ehemmiyetini ne güzel ifade eder. Tohum saç, bitmezse toprak utansın. Bahçıvan tohumun ziyan olmamasına gayret etmelidir. Zira bir bahçıvan tarlasına dikkat etmezse o tohumlar tarla farelerinin ve tavukların midesinde kaybolur gider. Bahçıvan yetiştirdiği nebatın güneşine, suyuna ve onlara gelebilecek tecavüzlere karşı dikkatli olmalı, onları zayi etmemelidir. O tohum böylece filizlenir, kalınlaşır ve gövdesi üzerinde yükselir. Gövdenin kalınlaşması, talebenin manevi bünyesinin dahili ve harici düşmanlara karşı kuvvetlenmesini temsil eder. Çok zayıf bir filiz, hafif bir rüzgar yahut bir su akıntısıyla dahi ziyan olur. Fakat köklerini derinlere saldıkça, gövdesini de kalınlaştırdıkça o bitki muhkemleşir. Bir müminin de imanı sağlam olmalı. Nefs, şeytan, tağut, kötü arkadaş ve benzeri bütün taarruzlara karşı mukavemetli ve metin olmalıdır. Nebatat aynı zamanda esnektir. Şiddetli rüzgarlar gibi musibetler gelir, başaklar boyunlarını eğerler. Yani müminler rıza gösterirler ve kulluğa devam ederler. Fakat bazı eğilmeyen çam gibi ağaçlar kırılır ve helak olurlar. Yetişmiş yeni nesiller küffarı öfkelendirir. Çünkü kafirler ahiret inancına düşmandır. Nefsani arzuları galebe halindedir. Sorgusuz, sualsiz, zalimane ve nefsani bir cahilliğe hayatı yaşamak ister. Halbuki dindar, takvalı ve ihlaslı yetişen her fert ona hakikatleri hatırlatacaktır. İslam davasını da geleceğe taşıyacak yeni nesillerdir. Azılı İslam düşmanları camilerdeki ihtiyarlarla fazla uğraşmaz, fakat Kur'an kursundaki ve dini müesseselerdeki nurani ve temiz gençler onları rahatsız eder. Nitekim İslam tarihinde Reci ve Biri Maune faciaları İslam'ın ilk Kur'an talebelerine karşı girişilmiş suikastlerdi. Cenab-ı Hak bu düşmanlığı hatırlatarak tedbire davet etmektedir. Bir bahçıvan bahçesini çok sever. Toprağın karası ona zümrüt görünür. Güneşin harareti altında iki büklüm çalışmak ona en büyük zevktir. Hizmet faaliyetleri de ancak böyle bir muhabbetle gerçekleştirilebilir. Muhabbet, fedakarlığı, fedakarlık da ilahi yardım ve muvaffakiyetleri hasıl eder. Peygamberimiz mescidinin suffasında açlığını dindirmek için karnına taş üstüne taş bağlayarak ashabına muhabbetle Kur'an talim etti, onlara kalbi selim kazandırdı. En güzel şekilde tezkiye ve terbiye etti. Onlar da bu muhabbet ve fedakarlık aşısıyla dünyanın dört bir yanına aşkla koştular. Gönül fethinin kumandanları oldular. Biz de unutmamalıyız ki evlatlarımızı en güzel şekilde Kur'an muhtevasında eğitmek en mühim vazifemizdir. Zira iki türlü miras vardır. Zahiri miras, Cenab-ı Hakk'ın tayin ettiği şekilde mal mülkün varislere intikalidir. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu hudutlardır. Batıni miras, kişinin ardında bıraktığı evlatlarına İslam karakter ve şahsiyetini, iman ve ahlakı miras bırakmasıdır. Eğer batıni miras sağlam verilirse, o evlatlar zahiri mirası da yerli yerinde kullanırlar. Ebeveynlerine sadaka-i cariye olurlar. Fakat manevi eğitimden mahrum varislerin zahiri mirası nasıl kullanacağı meçhuldür. Belki de yanlış yolda kullanarak ebeveynlerine seyyiye-i cariye olurlar. Hikmet ehli bir zat şöyle der. Şuna hayret edilir ki bir kul öldüğünde bütün malı elinden gitmesine rağmen bunların hepsinden hesaba çekilir. Bu sebeple bir mümin miras hususunda iki şeye dikkat edecek. Birincisi, helalden kazanacak, helalden yiyecek, ardında bıraktığı da helal olacak. İkincisi, neslini de bu helal hassasiyetiyle yetiştirerek onlara takva şuurunu miras bırakacak. Bu sebeple derdimiz neslimiz olmalıdır. Hazreti İbrahim'in duası bu nesil derdini ne güzel ifade eder. Ya Rabbi, beni ve neslimi namaz kılanlardan eyle. İbrahim 40. Zira namaz ferdi ibadetlerin zirvesidir. Namaz düzgün ve huşuluysa bütün ibadetler düzgün olur. Kulu fahşadan ve münkerden, yani kötülüklerden de korur. Neslimize manevi ve batini mirası kazandırabilmek için de Kur'an tahsiline ehemmiyet vermemiz zaruridir. Ayet-i Kerime bütün bu gayretlerin uhrevi mükafatıyla hitama erer. Allah onlardan inanıp salih ameller ifa edenlere mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. Fetih 29. Ne mutlu onlara! Ya bizim halimiz? Bu ayetin mesajlarını tek tek kendimizde arayalım. Biz ne kadar Allah Resulü'nün yanındayız? Onun yanındakilerin, yani ashabın vasıfları bizde ne kadar var? Akaidimiz ve inanç ahlakımız ne kadar kuvvetli? Kalbimiz, zihnimiz ve işlerimiz küfür fikriyatından, münkir neşriyatından, modasından, reklamından ve hayat tarzından ne kadar uzaktır? Kardeşlerimize karşı merhametimiz ne alemde? İşte yurdumuza gelmiş yanı başımızda nice muhacirler, biz ne kadar ensar olabiliyoruz? Namazımız bize bir ruhaniyet veriyor mu? Namazın asaletini ihlaslı bir şekilde taşıyabiliyor muyuz? Kalbimizde ne kadar huşu var, simamıza ne kadar aksedebiliyor? Fazilet yarışında ne vaziyetteyiz? Allah'tan razı olmak kıvamında kendimize kaç puan verebiliriz? Dua halinde yaşayabiliyor muyuz? Dini, imani ve Kur'ani hizmetlerde aşkımız, muhabbetimiz ve fedakarlığımız hangi nispette? Kendimizi ve neslimizi rahmet Peygamberi Efendimizin ümmeti olan bir rahmet insanı olarak yetiştirmekte ne kadar arzulu ve gayretliyiz? Ramazanlarımız hangi kıvamda? Ramazan-ı Şerifler bize ikram olunan bir başka rahmet. Bu rahmet tuğyanı olan riyazat mevsimini ne kadar değerlendirebiliyoruz? Ramazan'da biz ne kadar Allah Resulü ile beraberiz? Efendimizin tavsiye ettiği gibi Ramazan'a iki ay öncesinden hazırlanabiliyor muyuz? Helallerden dahi muvakkaten kaçınılan bu riyazat mevsimini nefsimizi terbiye edip ruhumuzu doyurmakta mı değerlendiriyoruz, yoksa onu bir oburluk ve eğlence zamanı olarak ziyan mı ediyoruz? Cömertler cömerti Efendimiz Ramazan-ı Şerif'te daha bir coşar, rüzgarlar gibi infak ederdi. Bizler de bollukta ve darlıkta infaka koşabiliyor muyuz? Ramazan-ı Şerif'i çok iyi idrak etmeliyiz. Nasıl ticaret erbabı, sanayiciler, doktorlar ve benzeri meslek sahipleri zaman zaman seminerler yaparlar. Bütün dış alakalardan kesilip bir mekanda bir araya gelir, sadece mevzularına teksif olurlar. Yine sporcular, ihtilattan men kararı alarak kampa çekilirler. Fiziki ve zihni olarak yoğun bir şekilde hazırlanırlar. Bu teksif oluş mühim bir ihtiyaçtır ki, dünyevi işlerde de bunu görüyoruz. En mühim meselemiz olan Rabbimize kulluk ve ahiret hazırlığında da Rabbimiz bize yılda bir ay ibadete yoğunlaşma mevsimi lütfetmiş. Gündüzünde helalleri de asgaride kullanarak bir riyazat mevsimi, gecelerinde teravihler ve seherlerde uyanma ihtiyadını kazandıracak sahurlar, mukabeleyle Kur'an'la ahdi tazeleme imkanı, iftarlarla, fitrelerle, zekat, sadaka ve infaklarla içtimaileşme, sıla-i rahim ve merhamet tesanüdü, mümkünse itikaf ve umre. Bu gayretlerin büyük bir de mükafatı. Kadir Gecesi. Kadir Gecesi, Fahri Kainat Efendimizin Allah katında ne büyük kıymete nail ve mazhar olduğunun nişanesi. Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz'i ne kadar seviyor ki, bir gecede 1000 aylık ecir lütfediyor. Biz de ümmeti Muhammed olmanın şükran borcu içinde olacağız, onun izinden gideceğiz, onu mahşerde mahcup etmeyeceğiz. Zira o, sallallahu aleyhi ve sellem, sakın günah işleyerek mahşerde yüzümü kara çıkarmayınız, buyurdu. Bu dünyada da amellerimiz ona arz edilmekte. Hadis-i şerifte buyurulur, sağlığım sizin için hayırlıdır. Siz benimle konuşursunuz, ben de sizinle konuşurum. Vefatım da sizin için hayırlıdır. Amelleriniz bana arz olunur. Hayırlı amellerinizi gördüğümde ondan dolayı Allah'a hamd ederim. Kötü amellerinizi gördüğümde ise sizin için Allah'tan mağfiret dilerim. Yine hadis-i şerifte buyrulur. Sizin amelleriniz akrabalarınızdan ve kabilenizden vefat edenlere arz edilir. Eğer amelleriniz hayırlıysa onunla sevinirler. Hayırlı değilse Allah'ım bizi hidayete erdirdiğin gibi onları da hidayete erdirmeden canlarını alma diye dua ederler. Ayet-i Kerime'de de Fahri Kainat Efendimizin bize şahitliği şöyle ifade buyurulmakta. İşte böylece sizi vasat bir ümmet yaptık ki bütün insanlar üzerine şahitler olasınız. Resul Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de sizin üzerinize şahit olsun. Bakara 143. O halde daima düşünmeliyiz. Her halimizde Allah Resulü benim yanımda olsaydı, benim bu halime tebessüm eder miydi? Yoksa onu üzer miydim? Şayet bu endişeyle Fahri Kainat Efendimiz'i üzmeyen talebeleri, onun yüzünü kara çıkarmayan, mübarek veşini tebessüm ettiren ümmeti olabilirsek, ahirette de ecir ve mükafatına ereriz. Yunus Suresinin 62. ayeti kerimesinde buyrulur. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. İnşallah Ramazan-ı Şerif bizim için böyle bir lütfa mazhariyet mevsimi olur. Yine tefekkür etmeliyiz. Geçen sene Ramazan'da bizimle olan bazı kardeşlerimiz bu Ramazan'da aramızda değil. Belki bizim de bu Ramazan son Ramazan'ımız olabilir. Cenab-ı Hak cümlemize Ramazan-ı Şerif'in heyecanını lütfeylesin. Cenab-ı Hak bizleri peygamberinin iki dünyada kalben ve fiilen yanında olan hayırlı ümmeti eylesin. Ferdi ve içtimai ibadetlerimize ashab-ı kiramın ruhaniyetinden hisseler nasip eyleyerek cümlesini ahsen-i kabulle makbul buyursun. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi programında bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2016 sayısından Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Onun Muhteşem Ahlakı 11, İman Ahlakı ve Ramazan-ı Şerifi İhyası başlıklı yazısını paylaştık. Böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.